Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduğum. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Hamdolsun.
Allah afiyet versin. Amin. Hocam bugün iki ayet-i kerime üzerinde duralım diye düşündük malumunuz. Yani o ayetlerin mealini bendeniz paylaşayım. Siz belki metni de şey yaparsınız. Birisi Hac suresi 11. ayet-i kerime mealen. Şöyle bir meal aldım.
Evet.
İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan, kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri dönüverir, küfre dönüverir diye paranteze almış. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın, hüsranın ta kendisidir. Hac suresi 11. Birisi de Hucurat suresi 17. ayeti kerime. Daha önce de malumunuz Hucurat suresinden bazı evet. ayeti kerimeleri o Bedevi Arabi şahsında tahlil edilmişti burada. Şöyle buyuruluyor. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunuyor. Hucurat suresi 17. Aslında metinle mealler çok şey yapmıyor hocam. Yani metnin o gücünü hiçbir meal yansıtmıyor. Ama gene de bir şey çıkıyor. Yani iki insan tipinden bahsediliyor. Birisi Müslüman oluşunu Allah'a, peygambere sallallahu aleyhi ve selleme minnet olarak yükleyen insan tipi.
Lütfedip Müslüman olmuş.
Lütfedip Müslüman olmuş. Birisi de hani dilinin ucuyla Müslüman diye de olmuş. Dilinin ucuyla Müslüman olmuş. Allah'a kulluk eden. Yani işine gelirse o aidiyetten dolayı işte memnun olan, işine gelmediğinde niye benim başıma bunlar geliyor diye isyana yönelen insan tipi. Yani bu İslam'la alaka, Allah'a kullukla alaka noktasında problemli kişiliklerden söz ediliyor. Yani nasıl bir psikoloji, onu konuşalım diye düşünüyorum. Nasıl bir psikoloji, bu hakikaten Kur'an'da böyle insan psikolojisini de Rabbimizin nazarıyla önümüze koyan şeyler var. Yani bizi hatırlatan, aman şunlardan olmayın gibi. Yani siz nasıl baktınız, nasıl değerlendirelim bu iki ayetteki insan tipini? Yani kendi kendimize baktığımızda neler olmasın bizde diyebiliriz buradan yola çıkarak.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir kere insan olarak belli zafiyetlerimiz var bizim. Bu zafiyetlerimizin en öne çıkması gereken boyutu zafiyetimizi unutmamızdır.
Evet.
Yani ölümcül bir mahluksun. Ölmeye mahkumsun. Fanilik var. Bu bir zafiyet.
Evet.
Fakat para kazanırken, konuşurken, yaşama tutunurken bakıyoruz ki ebedilik varmış gibi hareket ediyor insan. Aynı şekilde hep birisinin elinden tutmasıyla yol alabilecek bir kimliğimiz var. Bu bir zafiyet aslında.
Evet.
Yani biz hep bebeği annesi kucağına alırsa yaşayabilir, yolda kendisi yürüyemez düşünüyoruz. En ağır popüler bir iş adamının, siyasetçinin de danışmana ihtiyacı var. Ona da kafası yetmiyor aslında.
Tabii.
Yani kimi anneyle, kimi danışmanla, kimi korunmayla, ihtiyarda bastonla yol alabiliyor.
Evet.
Yani bunu onlarca örnek çıkarabiliriz. aslında zafiyetlerimiz var. Bu zafiyetler Adem Aleyhisselam'dan beri değişmedi. Böyle çok nispi oranda filancadan filancaya değişiyor. Ama en büyük zafiyetimiz de biz zafiyetimizin varlığını unutuyoruz. Bu da bir zafiyet çeşidi.
Tabii.
İnsan mahluk iken, yani yaratılmış iken, yaratanına, halikine baş kaldırır mı hiç? Bu insan acayipliklerinden evet, biri şey işte. Yani Allah beni Müslüman olarak kabul etsin de ne olursa olsun demesi gereken birisi, işte ses gıcıklattırıp biz Müslüman olduk hadi hayırlı olsun size filan. Yani evet. Müslüman oldu, ona hayırlı olsun, kendisine
evet,
değil
evet.
gibi bakan mantık bir zafiyettir. Bu Hac suresindeki ayetten okunduğunda ise, yani insanların bazıları İslam'ı aslında özümsemiyor.
Evet.
Ama İslam'ın gücünden de istifade etmek istiyor. Bu güç sosyolojik bir güç olur. Ekonomik bir güç olur. Siyasi bir güç olur. Yani İslam tam yerinde olduğu zaman bir toplumda, mesela Medine'de hicretin 9. senesinde İslam siyaset olarak, ticaret olarak, sosyolojik olarak tam bir güçtü. Askeri olarak
hakim
bir güçtü.
Güç, evet.
Hakim güçtü. Dolayısıyla insanların bir kısmı bu hakim güçten istifade etmek istiyorlar. Neden? Bu zafiyetleri gereği maddeci bir kimliği varsa maddenin İslam'da olduğunu düşünüyor.
Evet.
Bu hastalık ölmüş değildir bugün. Biz bunu evirip çevirip mesela petrol üreten Arap ülkelerinin diplomatlarına Birleşmiş Milletler'de şurada burada gösterilen saygı herhalde İslam'a değil. Bir evet. Müslümanın elindeki
petrole
petrol
güce,
içiyor. Adamın evet. içtiği su petrol olduğu için petrole saygısı var adamın.
Evet.
Burada mesela çok basit bir misal, işte Avrupa'da filan fabrikada Türk işçileri de çalışıyor. Onlara mescit açmış adam. Mescit açması onun İslam'a saygısından, namazı hoş görmesinden değil. Yani Türk işçisini çalışkan buluyor. Mağrip işçisini çalışkan buluyor. Kaçırmamaya çalışıyor adam. Bunların dini duyguları, dine saygıları filan esasen kabul edilemeyecek şeyler. Yani dine saygın olsa senin, bombalanan mescitlere saygın olurdu senin. Yani mescidi bombalamayı hoş gördükten sonra fabrikanda mescid açsan ne olur, minareli cami açsan ne olur gibi bakıyoruz.
Evet.
İnsan bir zafiyetler yumağı. Bu zafiyetlerin en büyüğü de insanın zafiyetini unutup yaratıcısına karşı politika yapmasıdır.
Evet.
Bu Hac suresindeki ayet bu insanın yaratıcısına politikasıdır.
Çok ilginç bir tabir bu.
Politika yapıyor.
Nasıl
ne yapıyor?
Yapar bunu hocam?
Ne yapıyor?
Yani bir insan yaratıcısına politika nasıl yapar?
Biz namazda kılardık diyecek kıyamet günü zannediyor.
Evet zannediyor.
Hacca gitmiştik diyecek zannediyor. Tamam toplantılarda içki içiyorduk. Bankamda vardı ama ben kurban kesmiştim
evet.
diyecek. Bu ayette وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى
Harf
köşe başı demek.
Evet.
Köşe başı.
Kıyı, kenar gibi tam, manalar
yani
verilmiş.
Masamızın yani. Köşesi mesela harf gibi oluyor.
Hmm.
Masanın tam kenarında gerekirse denize atlar kurtulurum. Deprem olursa denize atlayacak.
Hmm.
Olmasa karadan gidiyor zaten.
Evet.
Yani emniyet şeridini kullanıyor sürekli olarak.
Evet.
Trafiğe de takılmıyor. İşleri asan gidiyor. Zannediyor. En büyük zafiyeti insanın, onun beynini, kalbini, en kılcal damarlarını, göğsünü bilen Allah'a karşı politika yapmasıdır.
Ya,
bunu he. yutturacağını zannetmesidir.
Evet, evet.
Münafık bunu çok uç noktalarda resmi politika olarak yapıyor. Ama bu ayetteki işaret daha farklı. Münafıkça bir tavır değil bu. Gelecek endişesi açısından bir farklılık bu. Münafıkçadan ziyade zafiyet açısından
münafıkçası çok daha kötü bir şey.
O münafıkçası elhamdülillah bizden uzak inşallah.
Evet.
Bizden uzak Allah'ın izniyle.
Ama bunu yani diyelim sade Müslüman tırnak içinde, yani öyle tanımlayabileceğimiz bir insanın,
bizim gibi sıradan Müslümanların düşebileceği bir sıkıntı bu.
Evet.
Bu sıkıntı nedir üstadım?
Bunu iyi anlamak lazım o zaman. Şimdi, yani bizleri de
elbette. Evet. Kur'an'ımızın hangi ayeti bizle ilgili değil hocam?
Evet, evet.
En firavuni ayeti de, Firavun'u anlatan ayette bakın ibret alın. İnsanın gelebileceği nokta budur derken gene bizimle ilgili yani.
Sizde kitabım. De firavunluktan izi olmasın be.
Aman dikkat edin.
Evet.
Ben bir ders yapmıştım bir zamanlar. Firavun'un Kur'an'da işi ne diye.
Evet.
Karun'un işi ne?
Evet.
Ve demiştim
Nemrud'un
ki
işini.
Karun Bey olarak biz de bulunabiliriz bir yerde.
Allah korusun.
Evet. Maazallah yani, çünkü Firavun'un derdi despotluktur. Evde de insan despot olabilir. İş yerinde despot olabilir. Yani Karun'un derdi nedir? Mal tapınıcılığıdır. Hangi insan güvendedir mala tapınmaya karşı, paraya karşı? Hangimiz güvendeyiz?
Evet.
Hepimizin ders alması gereken her ayet, hepimizin ilaç olarak eczanesinde bulundurması gereken bir ilaçtır. Bu ayet bizle ilgisi yok, eski kavimlerle ilgili dedik mi gitti Kur'an elimizden.
Evet,
maazallah. Evet. Yani her zaman örnek veriyoruz. Mesela Yunus Aleyhisselam'ı vakıflara işçi olarak alınanların bile ezber biliyor musun Yunus Aleyhisselam'la kıssaları deyip test edilmemiz lazım. Mesela vakıf müdürü, işletme mezunu ne olursa olsun Yunus Aleyhisselam'ı anlat bakayım deyip 3 ayda bir böyle sağlık kontrolünden geçiriliyor ya pilotlar falan.
Evet, evet.
Vakıf elemanı.
Ne açıdan dediniz? Hemen araya onu koyalım.
Koyalım.
Parantez içine.
Çünkü Yunus Aleyhisselam, her peygamberde Rabbimizin bize verdiği bir örnek, demet var.
Evet.
Yunus Aleyhisselam insanlardan umut kesip bunlar adam olmayacak diye kahretmenin sembolüdür.
Evet.
Aleyhisselam.
Yani demek ki vakıfçılar, vakıf hizmetinde olanlar,
vakıf hizmetinde, dernek hizmetinde cami imamı, müftü efendi, vaiz efendi olanlar,
ammenin hizmetinde
yani insan kahrı taşıyanlar diyelim.
Çok güzel.
Ve evet, bir devlet imzasıyla da yapmıyor bunu. Allah
evet,
için yapıyor.
Allah için yapan.
Devlet için yaptığını bana ne, Diyanet rapor veriyor diyorsun.
Yeter artık hocam demeyecek.
Bu yeter artık olmuyor deyip onlara da beddua etmiyorsun. Çekip bir sahilde oturayım bir iki saat diye sahildeki bankların üstünde oturmaya gittiğinde Yunus Aleyhisselam'ı hatırlayacağız. Niye Allah-u Teala bunu anlatsın ki bize?
Ha, tabii.
Sonra ne hikmettir? Peygamberlerine karşı yaptığı hatayı anlayıp topluca tövbe eden tek kavimde Yunovalılar, işte Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir.
Evet.
O kadar eziyeti çektirdiler peygamberine. Suyun dibinde günlerce tuttular onu.
Evet.
Hasta çıktı kaldı sahilde. Ondan sonra da iman ettiler ve yaklaşık da 110 bin kişiymiş.
Evet.
Yani büyük bir rakammış, kalabalık
tabii,
bir nüfus.
Hakikaten o zamana göre.
O zamana göre dünya nüfusunu ölçüldüğünde.
Evet,
işte
evet,
bugünkü Suriye'nin belki yarısı.
Evet.
Suriye'ye de ait bir yer o. Şimdi Yunus Aleyhisselam Kur'an'da bize lazım. Niye lazım? Biz hocayız. İşte şuyuz, belki baba anne olarak da lazım, bu çocuğa 10 senedir uğraşıyoruz, olmuyor.
Evet.
Yani Kur'an'ımızın her ayeti bize lazım, her zikrettiği isim de bir ilaç adıdır.
Evet.
Bir antibiyotik çeşididir.
Çok güzel.
Yunus Aleyhisselam'ı vurguluyor da on binlerce peygamber var, onları niye vurgulamıyor?
Evet.
Yunus Aleyhisselam da farklı bir şey. Mesela İbrahim Aleyhisselam.
Onlar bile seçilmiş örnekler.
Ya o
insanı terbiye eden.
Seçilmişler.
Evet.
Seçilmişler ve sembol değerler.
Evet.
Mesela hep İsmail Aleyhisselam'ın kesilmesinde İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini ölçeriz biz.
Evet.
Üstadım, çocuk da olsa, benim çocuğum da olsa kesersem keserim. Teslimiyetinin bir kıvırma payı var da ateşe atlamanın kıvırma payı var mı?
Ya.
Asas teslimiyeti onun ateşe
evet,
atlarken.
Evet, evet.
Yani o, İbrahim Aleyhisselam ne alırsak alalım, Kur'an'ımızın Fatiha'dan Nas'a kadar bugün %100 bize lazım olmayan bir bölümü yoktur.
Evet. Üsve-i evet. Hasene onun için de söyleniyor değil mi?
Asıl yani zaten Efendimizin üsve alınması, örnek alınması Kur'an-ı Kerim kitabı
evet,
olduğu
evet,
içindir. Şimdi dönelim bu Hac suresinin,
evet,
Hucurat suresinin.
Kıyıdaki adam.
Kıyıdaki
ondan
adam.
Biz nasıl bir şey almalıyız?
Zaten buradan buraya geldik. Yani
evet.
Biz nasıl olsa kıyıda değiliz, hem de Haç'taydık bu sene
evet,
diye teselli bulabiliyoruz ya. Hayır. İnsan mıyız? İnsanız. Çoluk çocuğumuz var mı? Var. Para kazanmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Şehvetimiz var mı? Var. Akrabamız yok mu? Var. Biz ibadetle mükellef değil miyiz? Evet. Ya bir muhakkak kenara uğramak, emniyet şeridine uğramak zorundasın.
Evet.
Yani onu yaklaşmak zorundasın. Aksi takdirde ben buna muhatap değilim demek, Allah beni imtihan etmiyor artık demek.
Evet.
İmtihan etmiyor, kafirdir.
İmtihandan, evet.
Kafir muaftır imtihandan.
Evet.
وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ buyuruyor Allah. Kafirlere hesap yok. Soru yok. Niye? Kökten yok zaten.
Kökten gidecek o zaten.
Nüfus kağıdı yok ki. Yani vergisini veresin. Evet. Yani varlığı muteber değil kafirin. Evet. Varlığı kabul edilmiş bir varlık diye. Yani
hesabında bir iyilik olanın hesabı görülür.
Yani bunun ne bulursa hepsi, devlet, hepsi devlet ne bulursa el koyacak zaten. Vergisini almak diye bir şey yok,
evet,
ki.
Evet.
Sen çünkü yasal değilsin. Kafir,
evet,
yasal değil.
Evet.
Mümin yasaldır, vergi ödemek zorundadır.
Evet.
Gerisi ona kalsın diye. Dolayısıyla sabah namazını kılarken çizginin kenarına yaklaşmış olabiliriz sabah namazı sorununda. Ailemizde hakkaniyetle, Allah rızasına göre erkeğin hakkını, kadının hakkını koruyarak, çocukların hakkını, asıl müstakbellerini düşünerek mi iş yapıyoruz? Çizgiyle ilgili bir sorun bu. Yani bu çizgi her yerde karşımıza çıkıyor. Mesela seçim oluyor, Müslüman oy veriyor. Bu yöreselliğini ya da ona zam vaat edeni mi tercih etmiş, şeriatının müstakbelini, geleceğini düşünerek mi tercih etmiş? Çizgi kenarındaki işler bunlar hocam.
Evet.
Yani bir insan işçi çalıştırıyor, işçi işte koli taşıyacaksın diye almış. O günde kamyon geç gelmiş, bari öbür sokaktaki depoya götürün diye sırtında taşıttırıyor. Burada müminin kenarda mı duruyor, otobandan mı gidiyor? Yani ya'budullah ala harf,
evet,
maddesi devreye giriyor. Burada Allah'ın sırat-ı müstakim diye bize tanıttığı dost doğru yolundan tam ortadan gitmek zorunda mükellef.
Evet, yani buradan, yani çok kıyıda dolaşmayın da.
Ha, kıyıda nerede dolaşıyor? İkinci insana zulmederken dolaşıyor.
Evet.
Zinaya meylederken ya da zina sebeplerinden birisine meylederken kenara yaklaşıyor fark etmeden. Yani çit bölgesine yaklaşıyor. Veyahut da mesela faizle ilgili bir işlemde çitlere sürtüne sürtüne gidiyor.
Bir de
gidiyor
hocam, orada mesela ubudiyet kullanılmış değil mi? Yani ya Abdullah, yani Allah'a kulluk etmek.
Allah'a kulluk etmek,
yani
evet.
Orada ala harfin demiş, denmiş.
Allah'a ayet. Kullukta kulluk ne peki o zaman?
Heh, o zaman ona da açalım. Ona da azıcık girelim yani.
Şimdi Musa aleyhisselam Firavun'un önüne çıktığında ver bu İsrailoğullarını, ben gideceğim diyor. Alıp bunları,
evet,
özet olarak konuşalım.
Evet, evet.
Özet olarak konuşalım. Firavun da yanındakilere dönüyor, diyor ki bu ne diyor ya, diyor. İsrailoğullarını ver götüreyim diyor. Onlar bana ibadet eder durumda iken bu nasıl benden ister bunu diyor.
Evet. Yani Firavun'a ibadet kelimesi.
Ve kavmuhuma lena abidun.
Evet.
İbadeti kullanıyor Firavun.
Evet, evet.
Yani Allah Teala bu kelimeyi, tabii o İbranice söylediyse de veya Kıptice neyse, ayet bunu Rabbimiz abidun ve kavmuhuma lena abidun. Musa'nın ve Harun'un aleyhisselam
kavmi
bana ibadet ederken bu nasıl ister onları benden diyor.
Hmm, evet.
Firavun'un ibadet çeşidi diye bir şey koyduğuna dair bir bilgi yok tarihte.
Yani namaz gibi,
yok,
vesaire
yok.
Gibi.
Gelip önümde
orada ibadetten başka bir anlam çıkıyor.
O zaman ibadet kelimesi bir büyüğün üstünlüğünü kabul etme. Yani bunlar benim vatandaşlığımı kabul ettiler de nasıl şimdi bunları ister benden diyor.
Evet, evet.
Yani devlet ağırlığı bir ibadet. Dolayısıyla ibadet namaz kılmak değil hocam.
Evet.
Namaz,
evet,
kılmak ibadetlerden bir ibadet.
Bir, evet.
İbadet nedir? Allahu Teala'nın rububiyetini, uluhiyetini kabul etmek demektir.
Evet.
Büyüklüğünü kabul etmek demektir. Ha, burada bu yüzden namaz kılarken 5 rekat kılan ya da öğleyi kaçamak 3 rekat kılıp giden köşeye kaçıyor.
Evet.
Ekonomiyi Allah'ın iradesi dışında bir yerde işleten bu hatayı işiyor. Çünkü ekonomide de ibadet var. Evlilikte ibadet var. Uluslararası ilişkilerde ibadet var. Nerede insan olarak varsam ben Rabbimle beraberim.
Evet.
Rabbimle olan ilişkimin adı da ibadet ilişkisidir. Abd bu demek zaten, kul.
Evet.
Abd kelimesi de ibadet kelimesinden geliyor. Biz Allah'ın kullarıyız.
Bu ayet mesela hocam, وَاَتَصِمُوا billah, Allah'a sımsıkı sarılın. Yani bir sımsıkı sarılmak var. Bir de ubudiyette böyle kıyıda kenarda dolaşmak var.
Kaçamak, fırsatlar arama.
Evet.
Yani politik ibadetler yapma. İşte yani göze görünüp ondan sonra kaçamak yapma. Mesela sabahleyin kart basıyor, görünüyor, çay içme numarasıyla çıkıyor, öğleye kadar memur yok. Tavırlarını ibadette de yapma.
Evet.
Mesela kul geliyor, abdesti var mı yok mu tam tereddüt etmiyor. Yani tam garantisi yok abdestinin varlığı yokluğunda, vardır deyip camiye gidiyor. Bu kaçamak bir ibadet. Yani tereddüt evet. üzerine yapıyor ibadeti.
Sağlama alınmamış.
Ciddiye alınmamış
ciddiye
da diyelim.
Ciddiye alınmamış.
Sanki kontrol gücü zayıf bir güç. Yani evet. Allah-u Teala murakabe etmiyor. Sanki sağa solu meleklerle dolu değil gibi insanın. Ama bütün bunları konuşunca bu ayette mesela Seyyid Kutup'tan rahmetullahi evet. aleyh bu ayeti okuduğumuzda, bu ayetin bir siyasi boyutu da var hocam. Bu siyasi boyutunu gündeme getirmemiz.
Nasıl?
Hucurat suresinin ayetinde daha çok bireysel bir yapı var.
Evet.
Yani kişisel kibir, cahillik, akılsızlık ifadeleri.
Evet.
Ama bu Hac suresinin ayetinde daha siyasi bir hava da var. Yani toplum olarak ve toplumun fertleri olarak konjonktürü takip etme hastalığı. Mesela ne gibi? İşte iktidardan iktidara iş adamları kimlik değiştiriyor ya mesela. Evet. Asıyor, kesiyorlar, sonra bakıyorlar ki seçim falan iktidara geldi. Aslında ekonomimiz için bu parti lazımdı diyor. Hı hı. Yani iktidar çeşidine göre, seçim sonuçlarına göre kanaatini açıklıyor. Yeter ki fabrika yürüsün de.
Evet.
Yani ihracat tam gitsin, iktidara kim gelirse gelsin.
Evet, evet.
Mantığını Allah'a kullukta kullanmayı bu ayetler işaret ediyor.
Şey de var hocam, yani sanki Allah işine yarar bir şey verdiğinde adamın,
onu anlatacağız şimdi. Evet. Mesela zekat Allah'ın emri.
Evet.
Eğer zekat onun lehine gelen bir şeyse, devlet bunu bir teşvik birimi olarak kullanıyorsa zekattan yana, zekat veriyor.
Evet.
Ama sıkıştığı zaman ben onun için mi kazandım bunu diyor, vermiyor.
Diyor, evet.
Mesela cihat emrediliyor diyelim. Devlet cihat emrediyor. Eğer bunun askerlere bot satacak bir ihaleye girip para kazanacaksa cihat en büyük ibadet oluyor.
Evet.
Yok bu ihaleye giremediyse zamanı mıydı bu cihadın oluyor.
Kendisini cihada çağırdılarsa.
Oğlu cihada çağrıldıysa mesela oğlu evet. fabrikatörün oğlu. Tabii bu hep zenginlerle ilgiliymiş gibi anlaşılmaması evet. lazım. Ağayla da ilgili bu, garibanla da ilgili, fertle de ilgili. Mesele şu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor mu, demiyor mu Müslüman?
Evet, evet.
Yani ben Allah'tan geldim, Allah'a evet. gideceğim. Ben yokum, Allah var zaten.
Evet.
Bu şuur nedir? Oğlu ölüyor, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Dua olarak değil ama realite olarak.
Evet.
Yani biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz diyor. Hani sahabi kadını, çocuğu ölüyor, kocası gurbetteyken de gelip ona ne diyor ya, komşular emanet tencereyi geri istediler de
verdik ne dersin?
Ne dersin de? Tabii öyle olması lazımdı, çocuğu da aldı sahibi diyor. İşte bu mantık çok muhteşem bir şey hocam.
Ya.
Bu bir akşam çocuklara anlatılan hikaye değil yani.
Değil.
Yani nübüvvet günlerinden.
Asıl teslimiyet o.
Teslimiyet.
Yani.
Bu teslimiyetteki her sorun bu kenardan bucaktan menfaat kollayarak ibadet etme şeklinde yansıyor.
Evet.
Bu şüphesiz şöyle bir ayrım yapmamızda fayda var hocam. Bunu Abdullah İbni Übey İbni Selül mesela yaptı diyelim. Cehennemin dibini boylayacak bir boyutta yaptı bunu.
Evet.
Bunu başka bir Müslüman da mesela, yani bizim çocuk çok güzel Kur'an okur ama doktor da olsa iyi olur. Yani herkes hafız yapıyor zaten. Bizimkini doktor yapalım. Deyiverdiği zaman belki böyle tam bir ayağı çukurda denecek
bir hata değil. Bir kırılma var.
Ama meleklerin bu adamı kontrol altına alalım diyecekleri bir iş yapmış
evet,
oluyor. Yani
evet.
bu belki küfür değil. Yani Müslümanın çocuğunu hafız yapmayıp da mühendis yapması, hukukçu yapması tamam dinden çıktı diyecek bir şey değil.
Değil.
Yani bu bol bol insanları cehenneme dolduracak mantığa girmemek lazım.
Fakat şu ayette tasvir edilen insan da olmamak lazım. Bunun için neye dikkat etmek
işte
lazım?
Burada, buradaki mesele hocam, şu bahsettiğimiz
Hac suresindeki,
Hac suresinin yani ayetindeki, ben onu vurgulamaya çalışıyorum. On binlerce uygulama, hata çeşidi bu ayete giriyor. Ama Abdullah İbni Übey de bu ayete giriyor. Melun, münafık. Dediğim gibi Müslüman zekat verecek. Tamam, benim bu sene 4.000 lira zekat borcum var. Ama şimdi 4.000 lirayı sonra veririm deyip kenara koyuyor. Bir daha sene onu veremiyor derken o borç kalıyor. Bu da o hatayı yapıyor. Ama bununla bir münafığı eş tutmak da ağır.
Tabii.
Yanlış. Bu hata adı üstünde.
Evet.
Ama bu hatanın kayacağı yer sonunda Abdullah Übey'in kaydığı noktadır.
Allah korusun. Evet. Yani o üst üste biriktikçe ya da içimizde o yara büyüdükçe oralara gidilir.
Yani filanca şey kanser yapıyor deniyor. Ama o %100 kanser yaptığı bilinse zaten imha eder onu insanlık. 100.000'de bir uygulamada kanser çıkıyor bundan. Evet. Öbür taraftan da domates kanseri iyi geliyor deniyor. O zaman insanlar 10 kilo domates yesin her gün. Öyle değil yani. Evet. İyi gelebiliyor. Bu da bozabiliyor. Bu ihtimaller insanoğlunun liste hazırlarken yardımcısı oluyor.
Evet.
Buradaki bu ayette üstadım, Rabbimiz insanlardan bir kısmı, sizin son sorunuza geliyorum. İnsanlardan bir kısmı köşe kapmaca, bucak kapmaca ibaret yaparlar. Menfaatlerini kollarlar. Hoşuna giden bir durum oldu mu İslam ne güzel din. Hoşuna gitmedi, canı sıkıldı mı bu ne ya böyle. Evet. Çok enteresan bir hoca efendinin hatırasını anlatayım hocam.
Lütfen.
Çok değerli bir zat. İsmini zikretmemden hoşlanmaz, onun için ismini zikretmeyeceğim. Beşiktaş'ta bir yerde vaaz ediyormuş. Derken hoca efendi vaazında Maide suresinde Allah-u Teala hırsızın kolunu kesiyor buyurmuş. Adamın biri kalkmış, hangi çağda be demiş, kasap mısın hoca mısın sen demiş. Böyle bir ifade kullanmış. Hoca efendi alınmış bundan ama bir şey cevap vermemiş cami olduğu için. Bir zaman sonra birisi hoca efendiyi arıyor. Hoca efendi de buyurun benim diyor. Adam onu tanımıyor, hoca efendi tanımıyor onu. O diyor ki ben Beşiktaş'ta sana itiraz eden adamım diyor. İki gün sonra benim arabamı çaldılar diyor. İşte bu ayet beni çarptı diyor. Bu ayet beni çarptı diyor. Ama bulsam kafasını keseceğim o adamın diyor.
Kolu yetmiyor.
Kolu yetmiyor. Şimdi iman açısından değil maazallah. Evet. Ama bu ayeti anlamamıza yardım ediyor.
Evet.
Yani Allah'ın verdiği cezayı ağır görüyorsun. Senin araba çalındı mı? İslam yetmiyor sana.
Çok daha keskin,
daha keskin kurallar çıkıyor ortaya. Şimdi burada bu ayeti celile bir, insan toplumu olarak toplumumuzda ve toplumu oluşturan fertlerde bulunabilecek bir hastalıktan söz ediyor.
Çok güzel, evet.
Bir, bu bir, çok önemli. Evet. Dolayısıyla bu insanı tasvir ediyor. İnsanı tasvir. Ve bu Hac suresinin bir ayeti. Hac İslam'ın 5 temelinden biri.
Evet.
Böyle uzaklardan projektörle bakınca hacca rağmen bu hastalığa dikkat edin diyor.
Evet, evet.
Hacca rağmen dikkat edin diyor. Bu birinci noktamız. İkinci noktamız, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indi. Bunun tefsirlerine baktığımızda o dönemdeki filanca filanca filanca münafıkları, filanca filanca hatalıları o
işaret etmiş
işaret
olabilir.
Ediyor.
Evet.
Ama kıyamete kadar okunacak Kur'an Medine'nin 5. senesinde gömülmüş gitmiş bir adam için inmez.
Evet.
Onu örnek verir. Firavun'da, Karun'da, Haman'da olduğu gibi
bütün
kıyamete kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesi içine
muhatap alır.
Muhatap alır.
Evet.
Dolayısıyla bu ayet Medine-i Münevvere'de indi. Doğru. Oradaki tefsirlerde zikredilen şahıslara işaret ediyor. Doğru. Ama hastalık olarak bütün insanlığa işaret ediyor.
Yani bu da ikinci bizim içimizde de bunlar olabilir, böyle duygular, böyle şeyler.
Yani evimizde olur.
Evimizde olur.
Vakfımızda olur.
Evet.
Camimizde olur. İş yerimizde olur. İnsan mıyız?
Evet.
İnsanız. Yani bir insan olarak nefes almadan yaşadığımız bir yer yoksa bizim, Kur'an'ımızın herhangi bir ayetine muhatap olmadan yaşayacağımız bir yerde yok demektir.
Evet.
İki bu. Üç. Ayete dikkat edersek, biraz derinleştirelim konuyu. Ayet dışarıdaki zamirleri kullanıyor. İnsanlardan bazıları şöyledirler. Evet. Sanki yani siz Kur'an okuyorsunuz, insanlardan bazıları böyledir diye pencerenin dışında bahçede oynayan çocukları gösteriyor adeta.
Evet.
Yani bu anlaşılıyor ayetten,
tabii,
değil mi?
Tabii öyle.
İnsanlardan
öylesi, bazısı
öyleleri vardır ki şöyle şöyle yaparlar diyor. Siz namazınızı kılın, onlara bakmayın demiyor herhalde.
Demiyor. Ki.
Peki madem ben camideyim, insan olarak, Müslüman olarak namaz kılıyorum ve benim yapmadığım bir şey bu, dışarıda caminin dışında ya da geçen hafta camiye gelmiş, bu hafta gelmeyen birinin bir hatasını anlatıyor ayet. Ama bu ayet onlar mikroptur, onlardan uzak durun demiyor.
Demiyor, evet.
Siz osunuz da demiyor.
Evet.
Değil mi? Ortada bir zemini anlatıyor.
Tabii. Bu insan tipi var.
Bunlar o zaman
hüsrana uğramışlardır.
Bu hüsrana uğramaları iki açıdan önemli oluyor. Birincisi, evet, onlar gidiyor.
Evet.
İki, ümmeti Muhammed adam kaybediyor. Sadece o kendi ölüp gitmiyor.
Evet.
Ümmet olarak 1000 kişisin. 300'ünde bu ve bunun türevleri olan hastalıklar var diyelim. Ümmetim adam kaybediyor.
Ya, evet.
O zaman bu ayet Hac suresinde ne anlatıyor bize? Müminlerin birbirlerinin velisi oldukları gerçeğine iş üretiyor.
Evet.
Yani ümmeti Muhammed'in otokontrol gücü olan emri bil maruf ve nehyanil münkerin pratik alanlarından birini gösteriyor. Hoca efendiler, vaaz edenler, nasihat edenler, talebe yetiştirenler, ümmeti Muhammed'de böyle bir hastalık olabileceğini, çünkü insan toplumu ümmeti Muhammed, insanları bir araya getiriyor.
Evet.
Böyle bir hastalık olabileceğini bilip, bunun için de tedavi üretmeleri gerekiyor. Bu çocuklarda da olabilir hocam. Mesela siz hiç böyle 10-15 çocuğu bir arada kampta gördünüz mü? Yani tavsiye ederim, bir kampa gidin, vakfın kamplarından, Aziz Mahmut Ağa'nın kamplarından birine gidin hocam. Bu ayeti çocuklarda görürsünüz. Böyle kurnaz çocuklar vardır. Tam böyle kamp yerini temizleneceği zaman bir acil iş üretir, abdese lavaboya diye kaybolur.
Kayar gider.
Evet. Ondan sonra maç olacağı zaman herkesten önce kalenin ucunda bekliyor. Evet, oyun oynanacak, orada bekliyor. Çocuk yaşta bu boyutu onun.
Evet.
Çocuk yaştaki için bu boyutu. Büyüyünce de o adamın aynı rolleri devam ettirdiğini görebilirsiniz. Yani çünkü bu insan hastalığından konuşuyoruz. Yani bu cinlere ait bir yapı değil, insana ait bir yapı.
Evet.
Dolayısıyla Hac suresinin bu ayeti, insanlardan bir kısmı köşe bucaktan, böyle çizginin kenarından, böyle parmağının ucuyla tutarak kaldırmaya çalışan bir mantıkla Allah'a kulluk yaparlar. Namazda, oruçta, siyasette, ticarette, ziraatta, her yerde. Olsa olsa mesela en fazla haram olmayacak kadarını tercih ederler. Yani bir çizgi sonra haram olacak, bari burada dursun gibi.
Evet.
Ama hep sınır bölgesindeler. Bu ümmeti Muhammed'e düzeltmeleri gereken sakıncalı tavırları gösteren ayetlerden biridir.
Evet, çok önemli.
Bunun psikolojisi üzerinde çalışmalı hoca efendi.
Evet.
Nasıl? Bu çocuklarımızda oluşmasın diye.
Evet.
Gençlerimizde oluşmasın diye.
Kendi içimizden kovmalıyız mesela. Fark edip.
En iyi tedavi nedir? Hastalığı oluşturtmamaktır,
evet,
değil mi?
Evet, muhakkak.
Önce bunun oluşmamı. Rabbimiz ikaz ediyor, böyle bir nesil olur. Böyle bir kitle olur ümmetin içinde. Bunu oluşturmamak için bir çalışmak, evet, birinci var. İki, buna karşı refleksi olan ümmet olmak gerekiyor.
Evet, bu da çok önemli hocam. Yani iç donanımınız olmazsa, yani ani şeylerde işte insan çıkarını düşünüyor, bir şey oluyor falan, bakıyorsunuz kayıveriyor o tarafa.
Yani şimdi düşman gelir İzmir'i işgal eder diye hassasiyet gösteriyorsun. Ama düşman içeride açtığı kolejlerde menfaat perest bir nesil yetiştirmiş, buna dikkat etmemişsin, hilafet gitti.
Evet.
Hilafet gitti. Jön Türk, On Türk derken arka Türk kalmadı bu sefer. Yani hep gitti. Bu sebeple ümmetin önder kadrosunun, tabi avamın vazifesi değil bu, bizim gibilerin vazifesi evet. değil belki, ama ümmetin önder kadrosunun kafirlere karşı tedbir, şeytana karşı tedbir, açlığa karşı tedbir, elbette vazifeleri bunları üretecekler, ama tedbir alacakları noktalardan biri de bu hastalıktır.
Evet.
Menfaatinin peşinde koşan bir güruh bulunacak. Ve bu, buna karşı yazarak, çizerek, eğitim yaparak, işte İhya Ulumuddin mi okutacak, ne yapacaklarsa, asrın muktezası neyse,
evet,
onun üzerinden çalışacak. İki, yani bu da yetmiyor vazife olarak, nehyanil münker yapılacak. Güzel kardeşim benim,
evet,
biz bu mahallede bu camiyi yaparken hep kayboldunuz siz.
Ya.
Şimdi neredeydiniz siz? Diyecek. Mesela ümmeti Muhammed can derdinde şu anda. Yani
emekte yoksun, yemekte varsın.
Emekte yoksun, yemekte varsın da yetmiyor hocam. Niye bu emekte yoksun?
Evet,
sen?
Evet.
Niye bu emek? Sen bu ümmetten değil misin?
Evet.
Nasıl sadece kendi derneğini, kendi partini düşünürsün?
Evet.
Gerekiyorsa bu seçimlere katılma. Gerekiyorsa bu ihaleye girmesen ümmetimizin menfaati gerekiyor. Tabii burada neyin ne olduğu konusunda da ümmetin bir şura meclisinin olması gerekiyor.
Evet.
Yoksa bireyler hep yaptığını bu sefer haklı gören bir tarzda bu ayete girecekler.
Haklılığa gerekçe de üretir.
Ümmetin ulemadan ve ulul elbaptan, yani efkar evet. sahibi insanlardan oluşan bir şura meclisinin olması gerekiyor. Lokal bazda, böyle küçük
evet.
şehirler bazında ve büyük bazda, ve onların başında da bir gün inşallah halifemiz olur. Bu dertlerden de biiznillahü teala kurtuluruz. Demek ki ümmet olarak biz bu ayetten bir sıkıntının
evet.
işaretini alıyoruz. O işarete karşı tedbirlerimiz ne olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama ben burada özellikle küçücük çocuklarımızda bu hastalığın oluşacağına işaret ediyorum.
Mesela evet, çok kamplar, ona karşı tedbir almak. Yani
çocukken alınmamış bir tedbiri 40 yaşından sonra adam iş adamı olduktan sonra nasıl alacaksın hocam? Hı-hı. Nasıl alacaksın yani?
Yani karakterinin oluşma sırasında o tedbirleri almak lazım.
Bu tedbirler de böyle bir ayet var, bu ayete karşı aşı yaptırma şeklinde olmuyor hocam.
Evet,
yani ayetin bu hastalığını evet. aşıyla gider mi?
Kişilik burada inşası hocam.
Ahiret öncelikli olmayan, fani dünyayı öne çıkaran anlayıştır bunu, bu ortaya çıkaran.
Evet.
Niye adam hep menfaatini kolluyor? Çünkü hayat olarak bu dünyayı anlıyor.
Evet.
Hadis-i şerifte diyor ya, bütün
ahiret gündemde yok.
Ahiret var ama ikinci konu olarak var.
Evet.
Tali konu olarak var.
Evet.
Hadis-i şerif ne diyor? Bütün dertlerin başı dünya sevgisidir diyor.
Evet.
Ya dünyayı sevdin. Ne demek dünyayı sevmek? Dünyayı sevmek ya haram değil, günah değildir. Ahiretten çok sevmektir sakıncalı olan. Yani şimdi bu belki dinleyen aziz kardeşlerimiz diyecekler ki tamam, bu ayete karşı biz de tedbir alalım. Ne yapalım? Müftülüğe getirip Hac suresi aşısı diye bir aşı yaptıracak halimiz yok herhalde.
Elbet, yani, tabii.
Öyle bir şey değil. Bunun
değil mi, kalbimize bakmak.
Kalbimize değil? Mesela çocuk yetiştiriyoruz. Çocuğu adı diploma olarak, iş olarak veya filanca şey olarak dünya perest yetiştiriyoruz mu? Sorun hı-hı, burada.
Evet.
Dünya perest yetiştiriyoruz mu? Egoizmi çocuğun, yani ben varım, başka kimse yok diyebiliyor.
Ben merkezci.
Mesela bir baba anne şöyle bir test yapabiliriz. Yani bir psikolojik boyutunu tahlil etmiyorum, bunun mesleğimiz değil. Ama örnek olarak zikretmek istiyorum. Şimdi mesela dört çocuğu olan bir ailede düşünelim. Bir baba senede bir defa, iki defa böyle muhabbetin en kıvamı yüksek olduğu bir noktada çocuklarından birini durdurup, yavrum sen deminden beri ben çikolata istiyorum diyorsun. Bu ailede üç kardeşsiniz siz.
Evet.
Ben çikolata istiyorum dersen almam çikolata sana.
Evet.
Biz de bakalım.
Hı hı.
Şu aile olarak bir an bakalım.
Evet.
Deyip aslında bu var ya, çok basit görünüyor. Ya tamam baba biz diye 10 defa der. Yeter ki çikolata al. O değil. Sözlük düzeltmesi yapıyoruz çocukta.
Hı hı.
Ben yerine bizi otur diyoruz. Biz müminler ifadesini baba anne evde kullanmalı. Hoca efendi biz müminler demeli, evet, camide evet, vaaz ederken. Evet. Hutbelerimizde biz müminler, Allah'a iman edenler
evet.
demeli. Yani dünyayı egoist bir mantıkla değil, ümmet mantığıyla, cemaat mantığıyla düşünen çocuk nasıl yetiştiriliyorsa, düşünen evet. cemaat nasıl ihdas edilebiliyorsa onu yapmak gerekiyor. Yoksa direkt bu mikropla uğraşılamaz. Yani bunu düzeltmek için bir aşı çeşidi de yok. Bunu düzeltmek ahirete imanla mümkündür. Bunu düzeltmek dünyayı ancak gerektiği kadar almak, tapınmamak düzeyinde bulundurmakla mümkündür. Bir başka mesele de hocam, pek çok kere konuştuk ama zannediyorum her gün konuşsak bile yeteri kadar hakkını veremediğimiz bir konu var. Kur'an'ımızın bütün ayetlerinin anlaşılmasında bir şablon ihtiyacı vardır.
Nasıl bir şey hocam?
Şimdi bu şablonu izah etmeden şunu söyleyeyim. Siz ve ben ikimiz bugün sabahtan bu saate kadar Allah'ı hatırlatan neler gördük? İslami bir kurumlarda durduğumuz halde haberler izledik vesaire. Dünyanın ağırlığını ve eziciliğini hatırlatan ne kadar nesne gördük evet. baktığımızda. Yani ahiret sabah namazını kıldık elhamdülillah.
Neyi teneffüs ediyoruz?
Yani sabah namazı sıkışmış ara yerde böyle paketin içinden zoraki kıldığımız gibi durabiliyor.
Evet.
Hatta ben bir hacı efendi gördüm. Çok teessüf ettim. Haberleri izlerken baktım eline bir şeyle öyle tesbihmiş elindeki. Bu elindekine ne yapıyorsun dedim. Virdi de bitirmeye çalışıyorum dedi. Evet. Hocam yorum yapalım mı bunu?
Evet.
Yani adam zikrullah meraklısı belli. Ya haberleri
tamam,
izliyorsun.
Zikrullah var hayatında ama.
Ya kadın bir spikerden haber izliyor hocam. Evet. Ama eli de Sübhanallah diyor. Evet. Belki de kelime-i tevhid söylüyor. Alimallah Ömer bin Hattab görse var ya. Yani kıyma makinesine atardı o adamı, sen ne yapıyorsun diye. Yani
evet.
Bu o Hacı Efendi'yi kınamak için söylemiyorum. Bizim de ondan daha beter hatalarımız belki vardır yani. Belki değil var yani.
Evet, evet.
Ama dinimizi nasıl sıkıştırıverdiğimiz, dosyaların arasına sıkıştırıverdiğimizin örneği bu.
Evet.
Dolayısıyla biz çocuklarımıza mükemmel bir örneklik gösteremiyoruz. Öğretmenlerimiz bizim gibi adamlardan oluşuyor. Nesiller hocam, kıyamet günü bizim örneğimiz niye oldunuz diye belki de karşımıza çıkacaklar.
Niye yanlış örnek oldunuz?
Yanlış olmasak bile yetersiz örnek.
Yetersiz örnek.
Evet, şimdi mesela eli şaraplı maazallah örnekler değiliz. Banka. Rabbime hamdü senalar olsun. Yani zaruri konular için bile ben 10 senedir bir bankaya girdiğimi hatırlamıyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani faizci bir kuruma girmedim.
Maşallah.
Bu Müslümanların kurduğu finans kurumlarından beri hiç girmedim.
Evet.
Gelen bir iki havale oldu bir sebeple, onu da geri gönderttim. Yani başka bir bankaya gönderdi. Girmedim Rabbim. 10 senesini net biliyorum. Daha fazladır ama.
Bu kadar demek ki seçici.
Ufak, ama benim çocuklarım, evet. talebelerim, arkadaşlarım, biz sende Ebu Bekir kokusu alamamıştık deseler haklılar hocam.
Evet.
Radıyallahu evet. anh. Dolayısıyla bu ayetlerin anlaşılması ya da bu çizdiği profilin doğru olanını anlatmamız da eğitim çeşitlerinden biri.
Evet.
Çünkü sürekli kötüyü anlatmak yetmiyor hocam.
Evet, evet.
Ya doğrusu nedir bunun? Onu da göstermek lazım. Bu doğrusu ashab-ı kiramdır bunun.
Onda yaşanmış.
Yani evet. bu hemen mesela Abdullah İbni Übey İbni Selül'ü hatırlatıyor bu ayet. Menfaatine göre sağa sola kıvırdı filan.
Evet.
Bu asırdan da biz işte kimliği sürekli değişen tipleri hatırlıyoruz. Ama bu sadece moral kırıcı olur. Vay be, ne melanet tiplerle yaşıyoruz bu dünyada deyip bırakıveririz. Onun yerine bizim oturup böyle ayetlerin yanında minel müminine ricalun sadaku ma ahadullahu aleyh, Allah'a verdikleri sözde duran
sadık olan
sadık mümin erkekler var. Ricalun la tulihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah.
Allah'ın
zikirden hiçbir ticaretin alıkoymadığı adamlar.
Adam gibi adamlar.
Ya bu örnekleri göstermemiz lazım. Onun için hoca efendilerimiz özellikle Rabbimizin lütfuyla ve imtihanı gereği haydi bakalım sen bu nesli yetiştireceksin diye cepheye sürülmüş eğitimcilerimiz, vakıf başkanı tek başına bu ayeti okumamalı hocam hiçbir zaman. eğitim çeşidi olarak ne yapacağız diyoruz ya. Bunun yanında hemen ricalun la tulihim ticaretun ayetini de Nur suresinden
okumak. İki insan tipi de Kur'an'da tasvir ediliyor, önümüze konuyor.
Kur'an'ın siyaseti bu zaten hocam. Yani hayrı ve şerri aynı anda anlatıyor. Cenneti cehennemi aynı anda anlatıyor. Münafıklarla sadık müminleri aynı anda anlatıyor. Şimdi bu ayetlerden bir örnek vermediğimiz zaman sadece siyahı karartmaya devam ederiz zihnimizde.
Fakat bu tür şeyler de hocam hani def-i mefsedet babında, yani insanın kendi içine teyakkuz halinde olması babında hatırlatılması gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani, değil mi? Yani,
hocam hatırlatılması gerekmeyen bir şey Kur'an'da ayet olur mu?
Elbette, elbette.
Ama şunu söylemek istiyorum. Mesela bir saatlik bir konuşmada bunun gibi 5-10 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bunları anlattık gittik. Moral kırıp geri göndeririz insanları.
Evet.
Ne yapılacağını da öğretmek zorundayız.
Kesinlikle,
hocam.
Kesinlikle, tabii.
Yani çok affedersiniz çocuğumuza evin ortasında abdest bozulmaz, dikkat et dedik. Nerede bozulurun cevabını vermezsen çocuğu küçük yaşta prostat yaparsın hocam.
Doğru. Evet.
Yani ne yapılacağını da öğretmektir Kur'an'ın taktiği.
Evet.
Yoksa bu ayet haşa yani ertelenebilir bir ayet değil. Belki de bu ayet Fatiha'dan sonra hemen okunacak ayetlerden biri.
Evet,
yani.
Evet.
Çok bunun revaçta olduğu bir zamana geldi.
Yani işte içinize dikkat edin, kalbinize dikkat edin. Aman böyle bir yamulma, böyle kıyıda kenarda dolaşma olmasın
gibi.
Allah'a kulluğu ne bileyim sağlam yapın yani.
Yani
kul olmak gibi.
İçini doldurduğumuz
evet.
Bir imanımız olması gerekiyor.
Evet.
Aksi takdirde şeytan bakıyor ki direkt imandan kopması mümkün değil bunun. Biraz sağlam. Kenarından yontuyor.
Evet.
Kenarından yonttukça altı boşalıyor. Bir gün pat diye düşürüyor seni. Kenarından yontarken o bizim orta yeri teşvik edip kayma kenarlara. Kenar yontuluyor bunun diyeceğiz.
Çok güzel. Sırat-ı müstakim.
Sırat-ı müstakim tam orta yoldur.
Evet,
yani yolun bantın kenarlarına kaymadan da orta yolu.
Evet,
yolların da ortası.
Belki bir hadis-i şerif daha var değil mi hocam? Yani bu bir padişahın işte çitlinin kenarında hayvan otlatan insan gibi. Yani bu ayetle tam belki birebir örtüşmüyor ama.
Ay bir bölümden bu ayeti şerh ediyor.
Evet,
bu ayeti
evet.
Tefsir ediyor. Yani Allah'ın hududu ile ilişkimiz bizim koyunların çitin kenarında otlaması gibidir.
Gibidir.
Çitin kenarında otluyorsa öbür bahçeden kaçıracak bu koyun çünkü.
Evet.
İnsan olarak orta yere gelin.
Evet.
Yani çitten uzak durun diyor. Bunun özellikle hocam dikkat ederseniz ben sözlerimin başından beri yani cuma vaazı konusunun başka tarafına çekmeye çalışıyorum bunu.
Hı-hı.
Cuma günü Müslümanlara bu anlatılmalı. Bir elbette Allah'ın ahkamını öğrenecek herkes ama çocukken bu anlatılmalı.
Evet,
bu ayeti celileyi kamp konusu yapmamız lazım hocam.
Evet.
Kamp konusu. Kampta kastım yani askeri bir kamp değil. Çocuklarımızı
çocukların işte eğitimi kampı, için yaz kampı.
Yam kampı alıyoruz. Yani biz öyle bir müminiz ki evirip kıvırmayız. Konuşurken dost doğru konuşuruz.
Evet. Güzel.
İbadet ederken öyle sünnetleri bırak, nafileleri bırak, tesbihleri bırak. Öyle değiliz. Kamilen yaparız ibadetimizi. Yapamazsak nedamet hissederiz.
Evet.
Kur'an okurken böyle hem ayağını kaşıyorsun hem Kur'an okuyorsun değil. Kur'an okurken Allah'la konuşuyorsun, tamam mı? Evirmek kıvırmak yok. Harçlığından sadaka sadece baban mı verecek maaşından? Sen de harçlığından 3 lira harçlığın var 25 kuruş ver bakalım kumbaraya koy bakalım. Diyoruz. Yani çocuğu yetiştirirken yarın şeytanın kırpmayacağı bir mantıkla çocuğu
çok
yetiştirelim.
Güzel, çok güzel.
Aksi takdirde hocam evlendikten, aile reisi olduktan, geçim yüküyle tahammüle başladığından itibaren bu ayeti duyunca esef etmekten başka bir şey kalmıyor. Yani 10 yaşında bir delikanlının bu kıvamda yetiştirilmesi
ayrı.
Ayrı bir şey. Verimlilik bakımından 100 üzerinden 90 ihtimalli ama 40 yaşında bir insan vay be biz hep kırpmışız bu ayete göre dediğinde nedameti çok zor hocam. 100 üzerinden bunu 30'da takip edemiyorsun. Şu cümleyi söylüyor. Hocam doğru söylüyorsun ama çoluk çocuk geçindiriyoruz. Bir kere elimizi verdik onlara filan gibi.
Evet.
En basit örnek vereceğim hocam. Mesela bir düğün. Siz de gidiyorsunuz.
Tabii,
biz de
tabii.
Gidiyoruz. Şimdi düğün %100 Allah'ın haramı işleniyor orada.
Yani herhangi bir düğünden bahsediyoruz.
Herhangi bir akrabamızın düğünü, tanıdığımızın yani, düğünü.
İslami ölçülere riayet edilmeyen.
Tam tersi.
Evet.
Hıyanet edilen. Evet. Riayet edilmediği gibi bir de hıyanet edilen bir
düğün. Düğünden bahsediyoruz.
Düğünden bahsediyoruz. Şimdi bu ayet, Hac suresinin bu ayeti. Kaçıncı ayet hocam? Sık
11. ayet.
11. ayet.
Hac suresi 11. ayet.
Pek çok dinleyenimiz bakmak isteyecek.
Onu konuşuyoruz yani.
Başta dedik ama.
Mealen bir daha okuyalım. Şöyle 5 dakika kaldı ama
olur,
hocam.
Olur, ben ondan sonra vereceğim örneği vereyim. Tamam.
İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.
Orada
bunu konuşuyoruz.
Bunu konuşuyor. Orada kötülük kelimesi tercüme olarak, meal olarak yani tam oturmuyor. Ve yine sahabetü fitnetün.
Fitne
kalebi ala veci. Fitne kötülük değildir her zaman.
Sadece kötülük.
Düğün fitnedir mesela. Evet. Fitne Rabbimizin kulunu imtihan ettiği şey demektir.
Evet.
Yani ne diyor? Ve la teftinna. Bizi fitneye düşürme ya Rabbi.
Evet.
Yani imtihan ettirme bir manasında. Şimdi burada hocam.
Evet.
Bunu örneklendirmek için uğraşıyoruz. Mesela düğüne çağrıldık.
Evet.
Müslümanın düğünüdür de orada ufak tefek hatalar oldu. Bunu konuşmuyoruz. %100 Allah'ın şeriatıyla savaşılan bir düğün.
Evet.
Haramlar fıçı gibi akıyor orada diyelim. Peki niye gidiyorsunuz beyefendi bu düğüne? Ya kardeşim, sosyal ilişkimiz var adamla. Ticari ortaklığımız var. İşte beraber bir kooperatifteyiz. Bunların kullanıp Allah'ın haramlarının, Allah tarafından yasaklanmış şeylerin kullanmaması kırpmadır işte.
Evet, evet.
Şu soruyu ben soruyorum. Kendi çocuğuna bu düğünü yapar mısın? Yapmam. Allah göstermesin diyor. Niye gidiyorsun peki bu düğüne? Kırpıyor.
Yani evet.
Kanatları düşüyor. Yani dara gelince ve yine sahabetü fitnetün bir imtihan boyutuyla karşılaşınca dayanamıyor.
Dayanamıyor, evet.
O zaman biz imtihanla karşılaşınca dayanacak, taviz vermeyecek nesil eğitimi yapmak zorundayız.
Evet. Son bir iki dakika hocam. Yani bu da bağlayıcı bir cümle olabilir ama son cümlenizi alayım. Yani hakikaten kırpmayacak, dayanacak. Allah için kulluğu hatırlayacak.
Hocam son ve ön ilk cümleme tekrar dönüyorum. Rabbimiz bizi imtihan için yarattı. İmtihanı da yapacağı kaypak zeminler kurdu.
Evet.
Şehvetlerimiz bunu yansıtıyor. Tamahımız bunu yansıtıyor. Allah-u Teala çelikten bir insan yaratıp dağ da çıksa üstüne bir şey olmaz tipli yaratmadı. Etten, kemikten, beyinden, kalpten oluşan bir mahlukuz. Duygusalız. Şehvete dayanamıyoruz, acıya dayanamıyoruz, sıcağa dayanamıyoruz, soğuğa dayanamıyoruz. %100 dayanacaksınız diye de bir emri yoktur Allah'ın. Dayandığınız kadar göreceğim sizi diye bir emri
en
var.
En azından hassasiyet gösterin.
Eyyukum ehsenu amela.
Evet.
En güzel ameli hanginiz yapacak?
Evet.
Dolayısıyla bu ayet bir riskten söz ediyor. Bu riski müminler olarak evimizde, iş yerimizde, vakfımızda hepimiz dikkate alacağız. Çocuk yetiştirirken de, eğitimle meşgul olurken de bunun bir karakter eğitimi olduğunu bileceğiz. Meselenin özeti bu.
Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
Amin.
Diğer ayete gelemedik. Hucurat suresi 17. Müslümanlığını minnet olarak yükleyen, hissettiren insan tipi. Onu da haftaya
i̇nşallah,
konuşuruz inşallah.
İnşallah.
Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Hac suresi 11. ayeti değerlendirdik. Sağlıcakla kalın. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun efendim.